Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de geçen hafta dış basında yer alan başlıkların bir değerlendirmesini yapacağız. Telefon attığımızda konuğumuz dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu. Günaydın, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, dış basında yer alan başlıklar deyince aslında bizde de ilk sırada yer alan başlıklardan biri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. 95 günü geride bıraktığı bu saldırılar. Uluslararası basında Gazze konusunda hangi başlıklar öne çıkıyor?
Evet, şöyle söyleyebiliriz. Hayatını kaybeden insanların sayısının 22 bini aştığı gazetelerde, daha doğrusu uluslararası basında yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde yine bir saldırı, İsrail hava saldırısı olmuştu. Han Yunus şehrine yakın bir bölgede ve 12'den fazla kişi hayatını kaybetmişti ki bu hayatını kaybeden insanların önemli bölümünün çocuk olduğu ile ilgili haberler basına yansıdı. Hatta şunu da söyleyelim, bu hava saldırısının düzenlendiği bölgede, yani Han Yunus'a yakın olan bölgenin daha önce İsrail tarafından güvenli bölge ilan edildiği sonrasında açıklanmıştı. Daha doğrusu uluslararası basında yine yer aldı. El Cezire'de bu bilgiye yer almıştı. Tabii şöyle bir durum var, bu saldırı tek değil. 7 Ekim tarihinden bu yana Çocukları Kurtarın isimli bir vakıf tarafından yayınlanan çok üzücü bir veri var gerçekten. Buna göre her gün ondan fazla çocuğun bir bacağını veya iki bacağını kaybettiği ile ilgili bir haber var. Yani sadece hayatını kaybeden insanlar değil, uzuvlarını da kaybeden insanlar oluyor bu saldırılar sonrasında. Bu da çok gerçekten bu anlamda üzücü bir durum. İsrail'in yol açtığı durumlarla ilgili aslında bir örnek olması açısından yer alan bir haber. Diğer bir haber yine El Cezire televizyonunun Gazze büro şefi Vael Dahdo. Biz bu ismi geçtiğimiz Ekim ayında yine İsrail'in Gazze saldırıları başladığında takip etmiştik. Ailesinden 19 üyenin hayatını kaybetmişti Dahdo'nun ailesinden. Bu hayatını kaybedenler arasında eşi, kızı ve oğlu ile bir torunu vardı. İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybetmişti Dahdo'nun ailesi. Akabinde tabii Dahdo'yla ilgili başka kayıplar da ne yazık ki oldu. Dahdo'nun yaralandığı ile ilgili bir haberi yine geçtiğimiz haftalarda biz vermiştik. Bu arada Dahdo neticede bir gazeteci. Ailesinde de gazeteciler var. Oğlu da gazeteciydi. Gazeteciydi diyorum ne yazık ki. Çünkü son bir saldırıda yine bir grup gazeteci Han Yunus bölgesinde Refah arasındaki yolda ilerlerken İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısı sonrasında gazeteci Bayez Dahdo'nun oğlu, yine gazeteci olan Hamza Dahdo da hayatını kaybetmiş oldu ne yazık ki. Bu anlamda şunu da söylemek lazım. Peki bu bölgede Hamza Dahdo İsrail tarafından vurulurken ne yapıyordu diye söylediğinde Türk televizyonlarından da muhabirlerin yer aldığı ve uluslararası basın muhabirlerinin de o noktada aslında yerinden edilen kişilerle mülakat yaptıkları sırada ya da o mülakat yaptıktan kısa bir süre sonra aslında hayatlarını kaybettiği söyleniyor. Yani aslında sivillere ne kadar yakın oldukları, aslında kendileri de zaten bu noktada herhangi bir askeri tehdit teşkil etmedikleri halde öldürüldükleriyle ilgili, katledildikleriyle ilgili aslında tam ifade bu bir haber vardı. Yine bir gazetecinin hayatını kaybettiğini tanık olduk biz bu noktada. İsrailli yetkililerin ilginç açıklamaları oldu yine. Yani kabul edilemez açıklamalar da denebilir. Ruanda ve Çad'ın yani Afrika'daki bu iki ülkenin Filistinlilerin Gazze'den çıkartılan Filistinlilere, yani Gazze'de yerinde bulunan Filistinlilere ev sahipliği yapabileceği ile ilgili İsrail haber sitesi Zman İsrail isimli haber sitesinde Cuma günü bu konu yer aldı. Tabii bununla ilgili iki ülkeyle de, yani hem Ruanda hem de Çad'la iki ülkeyle karşılıklı bir anlaşma olduğu ile ilgili, İsrail'le birlikte tabii karşılıklı bir ön kabul olduğu ile ilgili. Bu konuda İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Mossad'ın, yani İsrail istihbaratının görüşmeleri yürüttüğü ile ilgili bir haber vardı. Tabii bununla birlikte bir başka haberde Kongo'da yine Gazze'den çıkartılan, yerinden edilen Filistinlilerin yeni ikamet adresi olarak İsrail basını tarafından yer alan bir ülke. Şimdi özellikle bu noktada durmak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda, biz hatırlayalım, hatta yanılmıyorsam geçtiğimiz haftaydı, biz yine programda Ruanda ile Kongo arasında yeni bir çatışmanın çıkması ihtimalinden bahsetmiştik. Yani tabii Afrika'daki çatışma bölgeleri veya geçtiğimiz hafta İRC isimli uluslararası kuruluşun raporunda bu yıl çatışma çıkması beklenen yerler arasında gösterildiğine ben burada değinmiştik hatta birlikte Arzu Hanım. Kongo ülkesi özel Kongo Demokratik Kongo Cumhuriyeti özelinde değinmiştik ve 2024'te bir çatışmanın çıkması beklenen muhtemel yerlerden biri, hatta ikincisi olarak yer alıyordu Sudan'dan sonra. Görüldüyse bu olaylar aslında birbirlerinden çok da bağımsız değil. Bu yerde, burada bir çatışmanın çıkması ihtimali yüksek. Yani dolayısıyla bir istikrar, bir düzen olan bir yer olarak öngörülmüyor. İşte bu düzenin öngörülmediği yerde İsrail istihbaratı bir görüşme yapıyor ve bunun üzerine de Gazze'lilerin oraya yerleştirilmesi, yani Ruanda'ya ve Kongo'ya yerleştirilmesi konuşuluyor. Tabii sözde bu büyük yankı uyandırdı uluslararası camiada. Bazı ülkeler tepkilerini dile getirdiler. Batılı ülkelerin tepkilerini söylemek lazım. Çünkü zaten son ülkeler bu noktada feryat içerisinde. Amerika'da bazı tepkiler oldu. Bunun yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'den çıkartılmaması gerektiğiyle ilgili. Ama tabii bunların bir yaptırıma ulaşmadığı için o noktada İsrail'i çok bağlayıcı olmadığını, zorlayıcı olmadığını söylemek gerekiyor. Bu gerçekten önemli bir bilgiydi. Onu söylemek lazım. Bir diğer haber Haaretz'de yer almıştı. Haaretz'deki haberde hatırlayalım, o dönemde 7 Ekim'deki saldırılarda bazı cinsel istismar vakalarının olduğu ile ilgili iddialar vardı Haaretz'de. Ama ilginç olan haber şu, daha doğrusu böyle iddialar yer alıyordu. Ama Haaretz'deki haberde ve İbranice olarak yer alan Haaretz gazetesinin haberlerinde bununla ilgili tanıkları bulma konusunda İsrail basınının, İsrail tarafının zorlandığı ile ilgili haberler var. İşte bu noktada şu önemli. Evet, 40'tan fazla 40 bebek hayatını kaybetti diye, 40 İsrailli bebeğin işte farklı şekillerde öldürüldüğü haberleri vardı. Bunun yalan olduğu ortaya çıktı. Bu noktada bu konuyla ilgili de az önce söylediğim gibi İsrail tarafının, bizzat İsrail basınında yer alan bilgilere göre o İsrail iddialarının kanıtlanması konusunda tanık aradıkları ile ilgili ve bulamadıkları ile ilgili haberler var. Bir başka yine iddiada rehin olarak tutulmuş ve sonradan kurtulan İsraillilerin İsrail yetkililerinin istediği şekilde beyanat vermediği için eleştirildiğine biz tanık olduk ki bu eleştiriyi yapan bizzat İsrail Başbakanı'nın Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, İsrailli aileleri hayatı kurtulan İsrailli ailelerin yeterince sert olmadıkları için, Hamas'a karşı hatta sert olmadıkları için ve Hamas'ı eleştirmedikleri için eleştiriyor. Bu noktada bu da yine yer verilmesi gereken bilgi. Son olarak şunu söyleyelim. 7 Ekim'den bu yana evini kaybeden, yani evinden olan Filistinli, evet biz 22 bin kişinin hayatını kaybettiğini söylüyoruz ama yerinden olan Filistinlilerin sayısı da 1,9 milyonu aşmış durumda. Gazze'nin nüfusunun 2,2 milyon olduğunu düşünecek olursak bu rakamın neredeyse bütün Gazze'yi sardığını söyleyebiliriz.
Evet, tabii bir diğer konu başlığı Çin. Çin'i yakından ilgilendiren iki ülkede önemli gelişmeler yaşanmakta. Myanmar ve Tayvan'da. Bu iki ülkeyle ilgili detayları aktarır mısınız?
Tabii şöyle söyleyeyim. Aslında normalde Güney Çin Denizi ile ilgili biz sıkça haberleri okuyoruz. Bu bölgedeki gerilim ve Amerika ile dönem dönem Çin'in bu bölgedeki iddiaları ile ilgili, akabinde de Batılı ülkelerin başta Amerika olmak üzere Çin'e dönük tepkilerini biz Çin'in iddialarına dönük takip ediyoruz. Ama özellikle şu an Myanmar ve Tayvan üzerinde önemli gelişmeler var. Myanmar'da yine hatırlayalım, biz Kasım ayı da yanlış hatırlamıyorsam ya da Aralık ayı olması lazım. Myanmar'la Çin sınırında yer alan Laukang bölgesinde, yani tam Çin'in sınırı olan, Çin'le Myanmar sınırı olan bölgede bir noktanın etnik milliyetçiler tarafından Myanmar'daki ele geçirildiğini söylemiştik. Myanmar 2020'den bu yana askeri darbe yönetimiyle idare edilmekte. Bu bilgi önemli. İşte bu sınır bölgesinin askeri yönetimin kontrolünü kaybetmiş olması sınır bölgesinde çok önemli. Çünkü istikrarsızlığa yol açması muhtemel. Hatta öyle ki bir topçu saldırısı sonrası Çin tarafına bu top mermisinin düşmesi sonrası 5 Çinlinin yaralandığı haberleri vardı. Bu bölge bu arada Çin sınırına sadece 500 metre, yani daha doğrusu bu çatışmalar o bölgede Çin sınırına 500 metre yakınlığa kadar ulaşmış durumda. Bir ara çıkan haberlerin sonrasında Çin'in bu bölgeye asker gönderdiğini, yani bu bölgenin Çin tarafına asker gönderdiğini ve o noktada Myanmar'a ve oradaki çatışmalardaki taraflara gözdağı verdiğini haberleştirmiş. Hatta burada konuşmuştuk ve bölgenin bir noktada sakinleştiği ile ilgili haberler vardı. Ancak en son gelen haberler tansiyonun yeniden, gerilimin yeniden yükseldiği ile ilgili. Bu noktada Çin de bu bölgeyi yakından takip ediyor. Bir diğer nokta, siz de az önce bahsettiğiniz gibi Tayvan. Tayvan'da 13 Ocak tarihinde, ki birkaç gün sonra hemen Cumartesi günü çok önemli bir seçim var. Demokratik İlerici Parti adayı William Lai, ki Amerika'ya yakın tavrıyla biliniyor, ve Çin Milliyetçi Partisi adayı Hou arasında bir seçim olacak. Hou da Çin'e yakın olan aday. Son anketler, evet 10 gün öncesine kadar seçimlerden anketler yasaklanmış durumdaydı. Ama gelen haberler çok başa baş bir yarışın olduğu ile ilgili. Bir arada oldukça, yani Batı'ya yakın olan olduğu bilinen aday, DPP Demokratik İlerici Partisi adayı önde olduğu söyleniyordu, ama son anketlerde, yani yasak gelmeden önceki anketlerde durumun başa baş olduğu bilgileri yer aldı. Dolayısıyla Tayvan seçimleri de çok önemli. Çünkü Çin açısından belki de 2024'teki en önemli bölgesel gelişmelerden biri idi bu. Ve hemen 2024'ün başında biz buna tanık oluyoruz. Bu noktada bu seçim de önemli.
Evet, çok az, 1 dakika bir süremiz var. İran'da yılın başında gerçekleşen çifte patlama, bunu DAEŞ üstlendi. Nasıl değerlendiriliyor? Kısaca alayım.
Ben şöyle söyleyeyim, evet bu saldırıda iki patlama olmuş ve onlarca kişi hayatını kaybetmişti ve DAEŞ üstlenmişti bu saldırıyı. Üstlendi daha doğrusu. Geçtiğimiz hafta biz yayında yine İRC isimli kurumun çatışma 2024 yılında beklenen çatışma bölgeleri arasında
Evet.
İran'ın yer almıyor oluşunu değerlendirmiştik. Ve hatta Wall Street Journal'da yer alan ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in doğrudan İran'a hedef gösteren ve
Evet.
esas çatışma, esas sorunun Hamas veya Hizbullah değil, İran olduğunu söyleyen makalesine değinmiştik. Bu
Evet.
noktada bu tarz konuları takip etmenin aslında neden önemli olduğu bir daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftaki yayını takip eden dinleyicilerimiz de bunu göreceklerdir. İran'la ilgili bu noktada o beklenen çatışma, ya da daha doğrusu bazı taraflar tarafından istenen çatışmanın bir noktada bazı alanlarda ve durumlarda kendini gösterme ihtimalinin olmasının bile bölge için ne kadar aslında
Önemli.
tehlikeli olduğunu ve önemli olduğunu gösteriyor. Bu
Peki.
noktada önemliydi. Çok
Peki.
teşekkür ediyorum ben.
Sağ olun. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu konuğumuzdu.